Ayrım 12. İzmir'in içinde Samim Kocagöz, sayfa 131. Gelinle damadın görünmesiyle bir alkıştır koptu. Birkaç Amerikalı ellerinde fotoğraf, film makineleriyle Nuran'la Johnny'nin dört bir yakasında koşuşmaya başladı. Gülseren kulağıma fısıldadı. ''Şunun elbisesine bak, gelinliğine bak.'' ''Baktım, nesi var?'' ''Paris'ten geldi.'' ''Ya, öyle mi?'' ''Bütün masrafı babasına yaptırmış Johnny. Amerika'da ev eşyası alacakmış.'' ''Böyle çok bilgiyi ne zaman edindiniz?'' ''Ne diyorsun Emre? Kaç gündür telefon dırıltısından kafam şişti. Laf, laf, laf.'' Kuşkusuz bütün salonun içinde ağızdan kulağa bizim ettiğimiz sözler dökülüyordu. Nuran'ın beyaz duvağını yere dökülüşünü, Johnny'nin kocaman kırmızı ensesini görüyordum oturduğumuz yerden. Nikah memurunun önündeydiler. Memur bey şatafatlı, tunturaklı bir nutuk çekmekteydi. Bense Nuran'ı düşünüyordum. Gerçi Nuran da pek bilgili okur yazar bir kız değildi ya. Johnny ise hepten kara cahildi. 2 yıldır iş edinmiştim Amerikalıları alaya almak için. Birisini bana tanıttılar mı? Biraz hoşbeşten sonra hemen Amerikan edebiyatına sözü getirip Steinbeck'ten neler okuduğunu sorardım. Bir tanesine bile rastlamadım bu yazarın adını duyan. Hep tenis kulübe gelir giderler, elbette bizim kızların ardından. Bir gün bir yüzbaşı nasılsa Steinbeck'i bildi. Gülseren de bazı domuzuna espri yapar. Elbette bilecek, bu yüzbaşı West Point'tenmiş dedi. Ne ki bütün sevincimiz sönüverdi. Yüzbaşı Hazretleri bizim çok beğendiğimiz bu yazar için vulgar demez mi? Meğer ona göre Steinbeck ayak takımının yazarıymış. Onu da Yüzbaşı Hazretlerini de sildik defterden. Yüzbaşı dostlarına Kütahya civarında bulduğu bilmem ne madenini gösterirken biz Gülseren'le kirişi kırdık. Bir sürü Amerikalıyı burada görmekten olacak böyle düşüncelere daldığım bir sırada yine bir alkış koptu. Nuran Hanım, Johnny'nin karısı olmuştu. Gelinle güvey çıkış kapısının yanında durdular. Tebrik için millet sıraya girdi. Kor yürek ailesi önde, ben arkalarında sıraya girdik. Gülseren yanı başımda, sağ elimin parmaklarını tutmuş öfkeyle sıkıyordu. Önümüzde Hidayet Bey durup durup içini çekiyordu. Bir ara bize dönüp alçak sesle, ''Şu sizin Nuran Hanım'ın babasını iflas ettirecek elimde bir koz var. İstersen meteliksiz bırakır, sürüm sürüm süründürürüm Uğur'un hatırına.'' dedi. Gülseren telaşla, ''Aman amca, Nuran'ın babasından bize ne karşılığını verdi? Uğur birkaç ay sonra Nuran'ı unutur gider, göreceksin, öfkelenmeye bile değmez.'' Kalabalıktan sıyrıldık, tebrik ödevimizi zorla yerine getirdikten sonra baktım Bay Hidayet Koryüre kapıdan çıkarken hepimizin eline tutuşturulan nikah şekeri paketini bir ağacın dibindeki çöp kutusuna attı. Tam arabalara yaklaştığımız sırada bizim tenis kulüp yöneticisi Raci Bey önümüze geçti. Hidayet Bey'le bizi biraz kenara çekip alçak sesle söylendi. ''Uğur kulüpte sabahtan beri içiyor. Neredeyse zehirlenecek, engel olamıyorum. Bir çaresine baksak.'' Amcası önce Gülseren'in yüzüne, sonra benim yüzüme baktı. Onun da kırmızı yüzü mosmor olmuştu. Bu sırada bize yaklaşan ağabeyine, ''Raci Bey çağırıyor, kulüpte önemli bir toplantı varmış. Bize izin verir misin?'' dedi. Hamdi Bey kardeşinin böyle şaşkınlıkla izin istemesine şaştı. ''Ne demek, elbette birader, buyur, git.'' ''Ben hanımı eve bırakır şirkete giderim.'' Yavaş yavaş hep birlikte Hamdi Bey'in arabasına yürüdük. Şoför kapıyı açtı. Hamdi Bey ile Ahter Hanım girip arabaya yerleştiler. Hidayet Bey kızgınlığını, sıkıntısını yenemiyordu. Hızını alamadı. Otomobilin penceresine uzanıp söylendi. ''Bir saat sonra Alsancak Protestan Kilisesi'nde ayin var. Gitmeyecek misin?'' Hamdi Bey'den önce karısı atıldı. ''Ne ayini? Ne işimiz var kilisede Hidayet?'' ''Sevgili yengeciğim, Johnny ile Nuran'ın resmi nikah törenini yaptık. Bir de nikahın dini töreni yapılacak. Davetiyeyi okumadınız mı?'' Ahter Hanım isyan etti. ''Ah, bu kadar da fazla artık.'' Hamdi Bey söylendi. ''Benim mezhebim böylesine geniş değil birader.'' Şoförüne döndü. ''Yürü oğlum, eve gidelim.'' Biz Gülseren'in arabasına yürüdük. Kilise işini ben de bilmiyordum. Kulüp evlendirme dairesinden iki adım yer ama arabayı da oraya götürmemiz gerektiğinden Hidayet Bey'i Gülseren'in yanına oturttuk. Raci Bey ile birlikte arkaya geçtik. Ben bu sefer hızımı alamadım. Oldu olacak kilise nikahından sonra bir de imam nikahı kıydırsınlar ki Miss Sherlock'in sevinci kursağında kalsın dedim. Gülseren bembeyaz oldu. Hidayet Bey dönüp şöyle bir bana baktı. Aman Emre, bu işi unutalım, bitsin artık. Ne ki iş bitmiyordu ki. Kulübün önüne geldiğimizde bu kez Hidayet Bey Raci Bey'e döndü. Durumu çok mu kötü Uğur'un diye sordu. Doktor filan çağıralım mı? Doktorluk bir hali olacağını sanmıyorum. Durmadan içiyor, sızmıyor da. Şişe, bardak kırıyor. Kulübe kimse gelmeden, kimse görmeden benim odama götürüp kapadım. Götürmekte çok güç oldu ya. Teşekkür ederim Raci Bey. Hidayet Bey'in bu heyecanına şaşmaya başladım. Şaşacak bir şey de yoktu ortada ya. Artık Bay Hidayet Koryüreğin yeğenleri Uğur ve Gülseren'e hala civcivlerine gösterdiği ilgiyi, sevgiyi sürdürdüğünü anlamıştım. Gülseren'i sanki zorla elinden ben alacakmışım gibisine bir hisse kapıldığını da sezmiyor değildim. Hani aklıyla benden yanaydı, hisleriyle bana karşıydı. Ama hislerine kapılınca yenileyim diye Uğur'a bana rüşvet bile önermeye kalkmıştı. Şimdilik bana karışık bir adam gibi görünüyordu Bay Hidayet Koryürek. Raci Bey'in odasına girdiğimizde Uğur'u bir koltuğa oturmuş kucağında bir viski şişesiyle bulduk. Gözlerini bel bel tavana dikmişti. Gözlerinin ışıltısı beni korkuttu. Vaktiyle böyle boş gözlerle bakan bir deli görmüştüm. Önce bizim odaya girdiğimizi fark etmedi. Sonra kucağındaki viski şişesini kavradı. Kendisinden umut edilmeyecek bir sesle bağırdı. Raci, defol başımdan! Raci nerede? Kapının dışında duruyor. İçeriye giremiyor. Amcası yutkunlu yatıştırmaya çalıştı. Oğlum Uğur, oğlum bak biz geldik. Gülseren yürü ağabey eve giderim diye basbayağı bağırdı. Onun bağırmasıyla Uğur sanki sarhoş değilmiş gibi bir ayağa kalkış kalktı. Elindeki şişeyi de üstümüze yürüdü.
Sizi de istemiyorum, defolun başımdan.
Neredeyse elindeki şişeyi kafamıza fırlatıyordu. Sendelemesinden yararlanıp fırladım, elindeki şişeyi kapıp çenesine de bir yumruk çıkardım. Hem de yavaşça vurmuştum. Boydu boyunca yere yıkıldı. Hemen belinden kavradığım gibi sırtıma aldım keratayı, Gülseren'e bağırdım. Yürü Gülseren, çabuk arabanın kapısını aç. Gülseren de amcası da şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Sonra işi kavradılar. Hidayet Bey kapıları açıyor, Gülseren koşuyordu. Soktum arabaya, çuval gibi attım. Girdim yanına oturdum. Omzunu omzuma dayadım. Bay Hidayet'e de beyefendi siz de soluna oturun da devrilmesin Uğur dedim. Gülseren şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. Ona da söylendim. Şaşırma Gülseren, bas gaza da eve gidelim bu halimizi kimse görmeden. Hemen kendisini toparlayıp Gülseren dümene çöktü. Raci Bey büyük bir dertten kurtulmanın sevinciyle arabanın kapılarını kapadı. Uğur kendinde değildi. Arabanın sarsıntısıyla başını arkaya atmıştı. Amcası onun başının altına kolunu uzatıp koydu. Caddeye çıktığımızda biraz kendisini toplamıştı Hidayet Bey. Sabahtan beri kaç şişe içtiğini Raci Bey'e sormayı unuttuk diye şaka ettim. Gülseren taş kesilmişti. Arabayı bir yerlere çarpacak diye korktum. Arkasına dönüp sordu. Bizi gören oldu mu? Önüne bak, bir yere çarpmayalım. Kimsecikler görmedi işte karşılığını verdim. Evin önüne gelince arabayı kaldırıma çıkarmasını, kapıyı iyice yanaşmasını söyledim. Dediğim gibi yaptı. Sonra da asansörü hazır etti. Uğur'u belinden kavradım. Bir kolunu omzuma attım. Bir hamlede asansörü bulduk. Hidayet Bey asansörün kapısını kaparken kapıcı yetişti ona. Biz geldik, yabancı değil diye seslendi Hidayet Bey. Sonra düğmeye basarken benim kata çıkalım daha iyi diye söylendi. Yine telaşla kapılar açılıp kapandı. Uğur'u sırtlayıp ocağın karşısındaki koltuğa attım. Amcası yastık örtü koşuşturdu. Salon radyatörlerden oldukça sıcaktı ama Hidayet Bey ocağı da hemen ateşledi. Sonra kendisini bir koltuğa attı. Boncuk boncuk terlerini silmeye koyuldu. Gülseren ağabeyinin başucuna dikilmiş dolu dolu gözlerle ona bakıyordu. Bir şeyler söylemek istiyordu bana ama söyleyemiyor, dudaklarını ısırıyordu. Bana dokundu Gülseren'in bu hali. Bir süre sonra Uğur gözlerini açtı, kıvranan bir hali vardı. Hemen anladım, sırtladığım gibi Gülseren'e yürü banyonun kapısını aç dedim. Uğur midesinde ne varsa çıkardıktan bir saat sonra kendine gelir gibi oldu. Ama gözlerini zor açıyordu. Biz bu sırada Gülseren'in hazırladığı çayları içiyorduk. Uğur'un açılmaya başladığını görünce Hidayet Bey'in keyfi yerine gelir gibi oldu. Onunla bezik oynamaya başladım istemeye istemeye. Hep gözüm ona kaçıyordu. Biraz daha kendine gelsin de sorarım ben ona bana ettiği bu heziyetin hesabını diye söylendim. Hidayet Bey ciddi aldı. Aman Emre, bir süre üstüne varmayalım bu Yezid'in diye alçak sesle karşılık verdi. Gülseren aşağıya gidip üstünü değişti. Uğur'un pijamalarını da alıp geldi. Kardeşini paylaya paylaya soydu, pijamalarını giydirdi. Söyledikleri elbette konuyla ilgili değildi. Toparla kendini, uzat kolunu, ayağına geçir şu pijamayı. Başın mı dönüyor? Döner ya, iyi ki zehirlenmedin gibi sözler ediyordu. Uğur onu duymuyormuş gibi bitkin bir halde dediklerini yapıyordu sadece. Sonunda arkasına yastık dayayıp doğrulttu ağabeyine, zorla limonlu bir çay içirdi. Uğur başını sağa sola zor çeviriyordu, bize bakıp gülümser gibi oldu. Gülseren çayını içirdikten sonra onu yatırıp üstünü örterken yine söylenmeye başladı. Annem seni bu halde görmedi ki kalıbına bakmayıp bir temiz kötek atsın. Gülseren'in bu sözleri ettiği sırada kapının zili çalmaz mı? Hidayet Bey, yahu ne şomazlı kızsın, lafının üstüne geldi işte. Bu çalış yengemin kapı çalışıdır diye kalktı oturdu. Uğur bile korkuyla örtüyü başından aşağı çekti. Gülseren kapıyı açmaya giderken Hidayet Bey bana, sakın Emre bozuntuya verme, biz oyunumuza bakalım dedi. Ahter Hanım kapı açılır açılmaz yaygarayı basmıştı bir de. ''Ne oluyor burada? Ne işler, ne dolaplar çeviriyorsunuz? Hizmetçi senin Uğur'un odasına gidip pijamalarını aldığını görmüş. Evden mi kaçıyorsunuz ağabeyinle kafa kafaya verip?'' Gülseren annesini yatıştırmaya çalıştı. ''Canım anneciğim, Uğur biraz üşütmüş de ona limonlu bir çay yaptım. Bir aspirin içirdim, biraz uzanıyor işte.'' ''Hasta olan yatağına yatar. Niye amcanızın başına dert oluyorsunuz?'' Yetmedi mi çocukluğunuzdan beri sizden çektiği? Hidayet Bey dayanamadı. Aman rica ederim yengeciğim, şikayet eden mi var? 40 yılda bir Uğur'un benim evimde biraz hastalanacağı tuttu işte. Bırak çocuğu kendisine gelsin. İner aşağıya elbette yatağına yatar, biz bezik oynuyoruz. Buyurun sizle de oynayalım. Annesi elini alnına koydu Uğur'un ateşine bakmak için ama birden elini çekip çıkışmaya başladı. ''Seni utanmaz seni, leş gibi içki kokuyorsun.'' Hidayet Bey atıldı. ''Canım soğuk algınlığına iyi gelir diye biraz konyak içirdik. Hani çayının içine konyak koyduk, punç yaptık.'' Uğur'a baktım, sinmişti. Tıpkı okul sıralarındayken olduğu gibi sakin ve usluydu, uyur görünüyordu. Derken uyudu kaldı da, Ahter Hanım söylene söylene bizimle oyuna oturdu. Bir süre sonra Gülseren yine aşağı kata indi. Artık ortalık iyice kararmaya başlamıştı. Akşam olmuştu. Babasını da aldı geldi Gülseren. Hamdi Bey oğlunun hastalığına pek üzüldü. İlle doktor çağıralım diye tutturdu. Kardeşi bak gözlerini açtı, ateşi düştü. Yarına bir şeyciği kalmaz diye onu yatıştırdı. Aşağıdaki aşçıbaşı hizmetçiler alarma geçtiler, yemekler yukarıya taşındı, yenildi, içildi, Gülseren herkesi özellikle beni ağırlamak için çırpınıyordu. Uğur bir şey yemedi, hep yattı. İyi görünüyordu, onun böyle çabuk 3-4 saatte kendisini toparlamasına sevindim. Üst yakası biraz teselliye kalıyordu. Kahveleri içerken Hamdi Bey, Nuran'ın babasından söz açmaz mı? Hidayet. ''Bu bizim Selami deli mi ne diyordu? Nasıl da kızını bir Amerikalı'ya vermeye, Amerika'ya göndermeye razı oldu?'' Hidayet Bey sözü hemen kapamak için konuştu. ''Vallahi ağabey, Selami deli midir, akıllı mıdır bilmem. Ama bu işe kızının şerrinden, karısının belasından halas olmak için peki demiştir.'' Uğur'a baktım, bu söz açılınca suratını asmaya başladı. Gözlerini ocakta yanan ateşe dikti. Gülseren'e, midem fena kardeş, bana bir limonata, az şekerli olsun, ekşi olsun diye rica etti. Gülseren mutfağa koştu. Hidayet Bey aklınca Uğur'u teselli etmek için ağabeyine cevap veriyormuş gibi sözünü sürdürdü. Mutfağa giden Gülseren'in ardından bakarak konuştu. Hele bakın bizim kızımızı nasıl eğittik. Nuran düpedüz şımarığın biriydi.
Sen de amcası Gülseren'i hep şımartırsın. Neredeyse Nuran Hanım'a benzeteceksin, karşılığını verdi annesi.
Amca yok yok, bizim kızımız şımarmaz derken bana gözü ilişti, sözü değiştirdi. Yenge Hanım, hani sizin bir evlatlık kızınız vardı. 5-6 yıl önce evlendirmiştiniz. Zehra mıydı adı?
Ayol, ben Zehra'yı evlendireli 10 yılı geçti. Koskoca bir oğluyla kızı var. Çoktan biri görünmedi. Kocası hastaymış. Ne oldu acaba?
Tamam, ben de bunu söyleyecektim. Maliyede memur olan kocası son zamanlarda iyice kötülemiş. Amirleri, arkadaşları ne yapıp yapmışlar? Bu talihsiz adamı Heybeliada sanatoryumuna kaldırmışlar. Orada İstanbul'da yatıyormuş.
Hamdi Bey'le karısı vah vah diye iyice ilgilendiler. Hidayet Bey konuşmasını sürdürdü.
Zehra bize gelecekmiş ama cesaret edemiyormuş. Bizim memurlarımızdan Sulhi onların üst katında otururmuş. Daha doğrusu Zehra çocuklarıyla bodrum katındaymış. Sulhi geçen gün bana adreslerini getirdi. Birazcık yardım olsun diye para yolladım. Kendisini bulur yardım ederiz diye de haber saldım. Bugüne değin aklından çıkmış, size söylemeyi unutmuşum.
Ahter Hanım atıldı. Hamdi, yardım edelim, Zehra'ya birkaç bin lira yollayalım.
Olur, yarın yollarım diye not defterini çıkardı. Unutmamak için yazmak istedi. Kardeşi engel oldu. Ben başka bir şey düşündüm. Yardımı yine yapın siz de. Şöyle edelim. Yarın Gülseren de Emre Suli'den adresi alıp yardımı götürürler. Zehra'nın kocasının hastanedeki adresini de alırlar. Sulhi'nin memurlukta gözü yok. Devredilecek bir parçacı dükkanı bulmuş. Şu sıra oto yedek parçası çok önemli, iyi para getiriyor. Zehra'nın kocası adına açarız bu dükkanı. Sulhi ortak olur ama katip görünür. Zehra'nın çocuklarına bir burs olur geliri dükkanın. Hem hasta adama da yararı.
Bu işin tamamlanması için Emre önümüzdeki günlerde bir İstanbul'a dek uzanır. Zehra'nın kocasına gereken evrakı, hani dükkan açmak, ticaret odasına kayıt, Sulhi'ye iş vermek gibi evrakı, vekaletleri imzalatır. Bizim şirket böylesine parçacı dükkanı ile uğraşacak değil. Dükkana koyacağımız para da ne ki? Yardım olsun Zehra'ya, çocuklarına. Elbette Sulhi'yi başıboş bırakmaya gelmez. Çocukların hakkını yemesin diye denetleriz, olur biter.
Aferin Hidayet diye çınladı sesi Ahter Hanım'a. Bakıyorum birkaç yıldır basbayağı eşi dostu fukaraları insanları düşünür oldun.
Ne yaparsın yenge, insan yaşlandıkça iki yakasına bakmaya başlıyor işte.
Gülseren ağabeyine limonatasını içirmiş, bu sözler edilirken pencerenin yanındaki bir iskemleye oturmuş. Kordon boyuna çiseleyen, lambaların ışığında parıldayan yağmuru seyrediyordu. Zehra Hanım'a götürülecek yardım parasından söz edilirken dönüp şöyle bir bana bakmıştı. Ne demek istediğini anlayamadım. Gece ilerliyordu. Eve gitmeyi kurdum. Halimden kaçacağımı Hidayet Bey anlamıştı. Hemen bir söz açtı Uğur'a baka baka.
Sizin plastik fabrikası işini de planladık babanla dedi. Uğur doğrulmaya çalışarak sordu.
Anlayamadım amca, ne fabrikası?
Hamdi Bey hemen söze girişti memnun memnun, gözlüğünü şöyle bir düzelterek.
Plastik fabrikası dedi amcan oğlum. Hani tenekeciliğin yeni modası. Sana geçen gün sözünü etmiştim. Bardak, tabak, kova, leğen, ne bileyim ben. Fakir halka ucuz eşya yapacaksınız işte. Daha başka ne yapılır bu fabrikalarda bilmem.
Hidayet Bey ekledi. Ben de Emre'ye açtım bu işi.
Gülseren oturduğu yerde birdenbire döndü. Emre İstanbul'a gidip İktisat Fakültesi'nde öğrenimini tamamlayacakmış.
Gülseren'in öfkesi birden annesine geçiverdi. Baktım Ahter Hanım tıpkı Gülseren'e benziyor şu sıra ama yaşlısı. Bir şeyler söyleyecekti ya, Hidayet Bey bırakmadı, ondan önce davrandı.
Emre haklı, ömrü boyunca bizim şirkette memur olarak ne uzar ne de kısalır, geleceğini düşünmek zorunda.
Hamdi Bey çok ciddi tasdik etti. Çok doğru.
Bana kalırsa diye sözünü sürdürdü Hidayet Bey. Emre'nin de Uğur'un da öğrenimleri bir plastik fabrikasını yürütecek denli yeterlidir. Bizim tarafımızdan kendilerine böyle geleceklerini sağlayacak özgür bir iş önerisi yapılırsa elbette düşünürler. Biz ağabeyimle sermayeyi koyacağız, onlar da iş güçlerini. Türkiye'nin bugün her yerinde sanayinin gelişmesi için böyle girişimler var. Bu işte amirlik, memurluk söz konusu olamaz. Eşit koşullar altında birlikte bir çalışma bu. Bileğinin gücüne güvenen iş gücü ile sermaye ekleyebilir. Karşılıklı bir iş anlaşmasıdır bu. Konan sermaye ne Uğur'un ne de Emre'nin kara gözlerinedir. Bizim işletmek istediğimiz sermayemizdir.
Ahter Hanım'ın sesi çın çın çınladı. Hidayet Bey'in nutkunu kesti. Aman çok güzel bir fikir Hidayet. Bugün senin iyilik paçalarından akıyor.
İki kardeş bu sözlere kahkahayı bastı. Hidayet Bey gülmesini bitirdikten sonra karşılık verdi. Yok yengeciğim, bu iyilik değil, iş. Şirketimizin böyle kurulmuş birçok iş yeri vardır. Her işi becerebilecek insana iş veririz. Ne Uğur'a ne de Emre'ye ayrı bir işlem yapacak değiliz. Yalnız sizin Zehra'nın kocasının yedek parça dükkanı ufak bir iş olduğu için yardım faslına giriyor. Şu plastik fabrikası için şirkette önümüzdeki günlerde ciddi bir toplantı yapacağız.
Biraz şaşırmıştım, ağzımı açıp bir söz edemiyordum. Gülseren'e baktım, basbayağı heyecanlanmıştı, dudakları titreye titreye ağabeyine sordu. Ne dersin Uğur?
Herkes ona dönmüştü. Uğur yüzünü Gülseren'den yana çevirdi, gülümsemeye çalışarak karşılık verdi.
Annem bu işe razıysa senin hatırın için kabul ediyorum.
Annesi parladı.
Ne biçim karışık laf bunlar? Şimdiye dek boş gezdiğin yetmedi mi? Bir iş güç sahibi olmanı istemez miyim?
Uğur iyi öyleyse diye doğruldu, yattığı yerden kalktı. Sandalyenin üstündeki elbiselerini toparlamaya başladı. Ben gidip yatağıma yatayım, başım çok ağrıyor. Kapıya yöneldi ama ayakta pek duramıyordu. Gülseren koluna girmek istedi. Ben durun hele, bir düşerseniz ikiniz birden kırılır dökülürsünüz diye kalktım. Uğur'u yatağına yatırdıktan sonra ben de eve giderim. Vakit bir aylı oldu diye yürüdüm, Uğur'a yardım ettim. Aşağı kata indik. Gülseren yine kapıları açıp kapatıyordu. Uğur yatmadan bir yol daha banyoya girdi çıktı. Onu yatırıp yorganını örttük. Aşağıya sokak kapısına indiğimizde çiseleyen yağmur iyice hızlanmıştı. Gülseren ıslanacaksın diye elimden tutup çekti. Apartmanın arka kapısına vardık. Oradan bahçenin sağındaki sundurmanın altına geçtik. Kendimi Gülseren'in arabasının içinde buldum. İkinci kordona açılan kapıdan gaza basıp çıktı Gülseren. Caddenin ışıkları yağmur sularıyla oynaşıyordu. Arabanın silgeçleri yağmurla yıkanan camı siliyordu. Hep susuyorduk. Taraftaşı bulvarına vardığımızda Gülseren gaza daha da basıp hızlanacak oldu. Yollar bomboştu. Gülseren'in konuşmaması iyi alamet değildi. Bir şeyler kuruyordu herhalde. Bizim apartmanın önüne gelince konuşturmak için hep söylerim Gülseren, şimdi de benim seni evine götürmem gerek. Gece vakti merak ederim. Eve varınca bana bir telefon et dedim. Anahtarı çevirip motoru durdurdu. Bambaşka bir söz etti.
Benim de bir Amerikalıyla evlenmeme ne dersin?
Şaşırdım. Bu sözün şimdi nereden çıktı diye biraz öfkeyle sordum.
Yağmurun içindeki bizi aydınlatan köşedeki lamba Gülseren'in gözlerini ışıl ışıl parlatıyordu. Ve Gülseren hain hain gözlerimin içine bakıyordu. Sonra dayanamadı, birdenbire boynuma sarıldı. Gözlerinden boşanan yaşlar yanaklarımı ıslattı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 142.